Ömer Altı.
Merhaba sevgili TGRT FM dinleyicileri. İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Yine bir Çınaraltı programında sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu programda canlı beraberliğimiz yaklaşık 50 dakika kadar sürecek. Evet sevgili dinleyiciler, Türk semalarında özellikle İstanbul semalarında ilk uçak 2. Meşrutiyet'in ilanından hemen sonra 2 Aralık 1909 yılında uçmuştur. Mahmut Şevket Paşa'nın emriyle Baron de Carter tarafından. Hürriyeti Ebediye Tepesi var Şişli'de, onun tepesinde uçurulmuş. Hiç şüphesiz İstanbul'un üzerinde uçtuğu görülen ilk cisim bu uçak değildi. Her ne kadar ilk uçak bu ise de uçan ilk cisim bu değildi. Çok önceleri Sultan 4. Murat zamanında Hezarfen Ahmet Çelebi'nin kollarına kanatlar takarak Galata Kulesi'nden havalanıp Doğancılara indiği o yıllarda yine Lagari Hasan Çelebi'nin 4 ayağına 4 fişek bulunan bir iskemleye oturup fişeklerin ateşlenmesiyle gökyüzüne fırladığı yine Evliya Çelebi'nin eserlerinde yazıyor. Demek ki ilk cisim bu uçak değil ama ilk uçak işte bu tarihte 1909 yılında uçmuş. Bu uçağın pilotu da zannediyorum Sadık Bey'di. Pilot Sadık Bey ilk pilotlarımızdan. Daha sonra bu Sadık Bey'in uçağı 1. Dünya Savaşı sıralarında Şam yakınlarında düştü. Ve 3 pilot var Şam'da gömülü. Selahattin Eyyubi ve Nurettin Zengi türbeleri var Şam'ın içinde. Ben orayı ziyaret ettim. O türbelerin girişinde bu 3 Osmanlı havacısının Sadık Bey, Naci Bey, bir tanesi ismi hatırıma gelmedi. Onların üçünün de orada Şam'da kabri var. İşte bu Sadık Bey ilk uçağı Türk semalarında uçuran zat. Uçağın savaşta kullanılması Çanakkale Harbi'ne rastlıyor ama ilk uçuşu 1909. Hatta bu o zaman o kadar popüler olmuş ki sevgili dinleyiciler, bu uçağın uçuşu pek çok kimse bunu tarih koymuş. Eskiden böyle takvim fazla yaygın değil halk arasında. Halkın önemli olayları tarih başlangıcı olarak aldığını görüyoruz. Mesela işte İstanbul'da Boğaz'ın donduğunda doğdu. Haliç'in donduğunda işte filanca evlendi. Efendim filanca harpte 93 harbinde şöyle oldu. Bilmem işte Balkan harbinde böyle oldu. Kırım harbinde dünyaya geldi gibi. Özellikle ölüm, doğum ve evlenmeler bu tarihlerle adlandırılır. İşte ilk uçağın uçuşu da böyle bir tarih olmuş sevgili dinleyiciler. İlk uçak uçtuğunda dünyaya geldi. Böyle dünyaya gelenleri ben gördüm ve pek çoğuna Sadık ismini koymuşlar. Tabi uçak koyacak halleri yok. O zamanki ismiyle tayyare koyacak halleri yok. Pilotun ismini koymuşlar. Pilot da Sadık Bey. Sadık Bey'in ismini koymuşlar. Uçak ismi tabii sonradan geldi zaten. Türk Dil Kurumu'nun uydurmasıdır. Önce Uçku diye uydurmuştu. 30'lu yıllarda Uçku tutmadı. Onun yerine uçağa koydular. Uçkura benziyor diye mi artık korktular nedir? Halbuki ondan önce tayyare deniyordu. Araplar tayyira derler. Tayyar pilot demektir. Tayyare hostes demektir Arapça. Fakat Osmanlıca'da tayyare dedi mi uçak anlaşılırdı. Şimdi tayyare deseniz değil küçük çocuklar, kocaman adamlar bile anlamazlar. Şurası bir gerçek ki sevgili dinleyiciler, ilk uçağın uçuşundan yıllar önce İstanbul heyecanlı bir havacılık gösterisine sahne olmuştu. İstanbul halkı havalandırılan bir balonun gökyüzünde süzülerek yükselmesini şaşkınlık içinde izlemişti. 21 Nisan 1871 tarihli İstanbul gazetelerinden ama Fransızca gazetelerinden ve Türkiye bunun nüshasında bu olay yazılıyor. Paris'in kuşatması sırasında mektup ve telgraf taşımak suretiyle büyük hizmet gören balonların şu anda Karkadya'nın bahçesinde halka teşhir edildiğini, burada baloncu Beyzim yakında uçuş tecrübeleri yapacağını bu La Türkiye gazetesi 1871 nüshasında bildiriyor. Olay bütün İstanbul'un yakın ilgisini çekmişti sevgili dinleyiciler. Zamanın gazetelerinde bu uçuşlara geniş yer veriliyordu. Balonların temsili resimleri basılıyordu. Ayrıca gösteriler için el inanları dağıtılıyordu. Beyoğlu sokaklarında satılan çeşitli kartpostallarda balon kompozisyonları yer alıyor ve bunlar çok rağbet görüyordu. İstanbul halkı o tarihlerde nefes kesici bir gösterinin yapılacağı günü iple çeke dursun, biz 100 yıl kadar geriye gidelim. Fransız Mongolfiye kardeşler 1783 yılında sıcak hava ile doldurdukları bir balonla uçup gökyüzünün fethi alanında büyük bir adım atmışlardı. Bu tarihi olaydan 6 yıl sonra Polonya'daki Osmanlı elçisi İbrahim Paşa da 1789'da Varşova'da Fransız havacısı Blanchard'ın idaresindeki bir balonla havalanarak uçmuştu. İlk demek ki balonla havalanan Türk Polonya'daki elçimiz İbrahim Paşa'ydı. Ama Türkiye'de balonla ilk uçuşu gerçekleştiren ise bir İranlıydı. 1785 yılında iki bostancı başı da yanına binmişti bunun ve balonun sepetiyle beraber havalanmışlardı. Devrin padişahı Sultan 1. Abdülhamit de bu merasimde hazır bulunmuş, Topkapı Sarayı'ndan havalanmış, uygun rüzgarı kollayarak başarılı bir seyahatten sonra ta Bursa'ya inmişti. İstanbul halkı daha sonraları da iki İngiliz'in balonla uçtuğuna şahit olmuştu sevgili dinleyiciler. Sultan 3. Selim'den 1802 yılında balonla uçmak için izin almış Barley ile Devin adlı iki İngiliz. Bindikleri balonla Dolmabahçe'den havalanmışlar ve uygun esen kuzey rüzgarının sayesinde Florya'da inmeyi başarmışlardı. Tabi o zaman Florya şimdiki gibi meskun değil, hep efendim çiçeklerin ve kuşların bulunduğu bir mesire yeriydi. Florya zaten Flürye'den geliyor. Flür hem kuş demek, aynı zamanda da çiçek manasına geliyor. Flör zaten flör, malum çiçek. Yani çiçek ve kuş semti demek. Daha sonraları da bu alanda bazı gösteriler yapıldı. 1892 yılında Zambekari adındaki bir kaşif kendi imalatı olan balonlarla pek çok kere havalanmış, fakat son seferinde yükseliş sırasındaki şanssızlık sebebiyle balonun sepetinden düşerek belini kırmış, sonra da ölmüştü. Öte yandan sevgili dinleyiciler, Dolfos adlı bir yazar tarafından bir havacılık tarihi kaleme alınmış. Burada da 1825 yılında Selim Ogat adlı bir Türk'ün İzmir'de bu Mongolfiye kardeşlerinin yaptığı tipte bir balonla başarılı bir yükseliş yaptığına dair bir kayda rastlıyoruz. Ama sevgili dinleyiciler, İstanbul'da yapılan balon gösterilerinin en heyecanlısı hiç şüphe yok ki bir İtalyan baloncusu olan Comasci'ninkilerdir. Daha önceleri İtalya'da ve Fransa'da çeşitli gösteriler yapmış bu Comasci, Türkiye'ye gelmiş ve sarayın olduğu kadar halkın da yakın ilgisini çekmiş. 1844 yılının 8 Temmuz günü Haydarpaşa çayırından havalanmış ve böylece gösterisine başlamış bu İtalyan baloncu. Bir ara Beylerbeyi Sarayı'ndan bir faytonla gösteriyi seyretmeye gelen Sultan 2. Abdülmecid, Sultan Abdülmecid'e bir başka uçuş için, ikinci bir uçuş için izin vermesi için aşağıya el ilanları atmış. Bu el ilanlarında manzum bir dilekçe var şiir halinde. Bakın orada ne diyor sevgili dinciler. Padişahı mülkü İslam Hazreti Abdülmecid, daim olsun zatı paki şanı ruzefsun ile, dergah-ı valasının dara gibi her bendesi, harb-ü imar bahseder İskender Efridun ile, rey-ü tedbirde müsellemdir en edna kulu, İmtihanı akleder Risto ve Eflatun ile, afitap asa cihanda haşredek baki ola, hayme-i zerrin tınab-ı şevketi gerdun ile, sayesinde 12 burcu görüp izzet dedim, han mecidin şanı çıksın göklere balon ile. son mısra 1260 tarihini veriyor. Ebced hesabıyla bu merasimin yapıldığı tarihi. Adam uyanık İtalyan, böyle bir tarih düşüren bir beyit, bir manzume yazdırmış ve dilekçesine koydurtmuş. Tabi aşağı atınca padişahın gönlünü almış. Bu Komaşi birinci uçuşunda Yalova yakınlarına kadar gelmişti. O civarda bulunan Demirci Deresi'ne inerek köylülere misafir olmuştu. Köylüler çok ilgi göstermişlerdi, hayret etmişlerdi bu hadiseye. Komaşi ikinci uçuşuna izin aldı. Bu da Beyoğlu'ndaki hastanenin bahçesinden yapılacaktı. Uçuş birkaç kere ilan edilmesine rağmen hava şartlarının elverişsizliği sebebiyle ertelendi. Ancak Ramazan bayramının üçüncü günü gerçekleştirilebilmişti. Komaşi havalandıktan sonra gökyüzünde süzülerek uçmuş. Neden sonra Yeşilköy'e, o zamanki ismiyle Ayas Stefanos'a inmeyi başarmıştı. Tabi bu hadise çok ilgi çekince ertesi yıl Sultan Abdülmecid'in kız kardeşi Adile Sultan'ın düğünü yapılacağı zamanda düzenlenen şenlikler için Komaşi unutulmamıştı. Bizzat Sultan Abdülmecid'in emriyle İstanbul'a çağrılmıştı. Düğün 7 gün 7 gece sürdü sevgili dinleyiciler. Bu arada balonlu gösterisine sıra 6 Haziran günü gelmişti. Komaşi her zamanki gibi balona binerek havalanmış, şehrin üzerinde bir saat kadar dolaştıktan sonra Karadeniz yönünde uzaklaşmış, sonra da gözden kaybolup bulutlar arasında görünmez olmuştu. Baloncu İtalya'nın kaybolması günün önemli konularından olmuştu. Herkes adamın akıbeti hakkında çeşitli fikirler ileriye sürmeye başlamıştı. Gazeteler bu konuda satır satır bilgi veriyordu. Diyordu ki bu saltanat düğününde Komaşki adlı baloncu Haydarpaşa sahrasından yükselmiş, ineceği yerlerde kendisine yardım edilmesi için Tatarlar çıkarılması hususunda ferman çıkmış ise de şimdiye kadar bir havadis alınmadığı bildiriliyordu. Bazı kimseler Komaşki'nin telef olduğu kanaatine varmışlardı. Çünkü o gün rüzgar şiddetli olduğu için balon topaç gibi dönüp aletlerinden bazısının düşmesi mümkün görülüyordu. Gerçi balonun çok yükselip inmesi için balonun yukarısındaki selamet kapısı deniyor. Onu iple çekip açtıktan sonra fazla gaz çıkarılarak yere yaklaşmak mümkündü. Fakat kapı açılmadığı takdirde baloncu şaşkınlığından ne yapacağını bilemezdi. Baloncu bu defa haddinden fazla yükselmişti. Bazı kimselerin kanaatine göre aklı başında olsaydı inerdi. Ancak aşağılarda rüzgar şiddetli olduğundan aklı başında da olsa inemezdi. Şu kadar var ki o gün birkaç kimseyle beraber iyi dürbünlerle gazın çıktığı görüldüğünden inşallah selametle ineceğine dair gazetede haberler var. Bu haber Ceride-i Havadis'te çıktıktan bir hafta sonra yine aynı gazetede buna benzer haberler çıktı. Ve diyordu ki haberlerde zavallı Komaşki'den o ana kadar haber gelmedi. Telef olduğu anlaşılıyor. O gün yanında bulunanların söylediklerine göre baloncu yemeği az yemiş, içkiyi çok içmişti. Öyle mest olmuştu ki balonculuk sanatını bilenlerden biri beraber gitmesini istediği zaman balonun yerde bağlı olduğunu fark edememiş. Bu Komaşki bak beni bile kaldırmıyor demiş. Balon havalanacağı zaman azar azar dökülecek olan torbalar içindeki kumlardan, safralardan ekserisini yine balonun yere bağlı olduğunu farkına varmadan almamış. Bağları çözüldükten sonra da balon deli olmuş, kuş gibi havaya uçmuştu. Onun için Komaşki ya havada dönmüş ya denize veyahut 3-5 gün yukarıda kaldıysa Afrika'nın ötesine veya Hint veya dünyanın başka bir tarafına düşmüştü.
Reklamlar.
Kargonuz bizim için değerlidir. İhlas Kargo.
demokratik kapaklı, her zaman tertemiz, taptaze. Aroma meyve suları.
Kredi kartıyla ödeme kolaylığı İhlas Kargo'da.
Reklamları dinlediniz.
Evet sevgili dinleyiciler, Çınaraltı programında canlı beraberliğimiz devam ediyor. Evet, Komaşki ne oldu hala o zamandan bu zamana 150 yıldır bilen yok. Nereye düştü, düştü mü, düşmedi mi, uçtu mu bilen yok. bu baloncu, usta baloncu artık kim bilir ne oldu, eceli gelmiş, vadesi yetmiş demek ki. Evet, La Turquie gazetesinde 13 Mayıs 1871 yılında yine ilanlar vardı. 14 Mayıs öğleden sonra saat 5'te Mr. Wise'ın Le Bosphore, yani Boğaziçi isimli balonuyla ilk uçuşunu yapacağını efendim ilan ediyordu bu gazete. Bu meşhur baloncunun şimdiye kadar çeşitli ülkelerde 300'den fazla gösteri yaptığını bildiriyordu. Bu gazetenin çıktığının ertesi günü, yani 14 Mayıs günü uçuş denemesi yapıldı ama nedense başarılı olmadı. Gösteri 17 Mayıs ertelendi. O günde ortaya bir takım teknik arızalar çıktı. Gerçekleşemedi. Kısacası bu heyecan dolu bir gösteri seyredeceklerini uman İstanbul'dan hevesi kursağında kaldı. Araya 93 harbi girdi. 1877-78 Osmanlı-Rus harbi girdi. Ve savaşın acı sonucu ve bunun olumsuz etkileriyle bu çeşit havacılık gösterilerinde bir duraklama kendini gösterdi. Ta ki 2. Meşrutiyet'in ilanıyla ordunun efendim güya modernleştirilmesi konusunda önemli girişimlerde bulunuluncaya kadar. Yılında, yani meşrutiyetin ilanının hemen ertesi yıl, Barbo adındaki bir Fransız baloncusu havacılık konularında ilgi çekeceğini, havacılık konularına meyledileceğini düşünerek İstanbul'a gelmişti ve gösteriler yapmak istediğini söyledi. Bu arada imkan bulursa yaptığı balonu da satacaktı. Uzunca bir aradan sonra İstanbul'daki bu balon gösterisi 28 Mayıs 1909 günü Taksim'de yapılacaktı. Uçuşu haber alan meraklılar daha sabahın erken saatlerinden itibaren Taksim, Beyoğlu ve Tüner sırtlarını doldurmaya başladılar. Çoluk çocuk, yaşlı genç, pek çok kişi balonun uçurulacağı anı heyecanla beklemeye koyuldular. Böyle bir fırsatı kim kaçırmaz? Simitçiler, şerbetçiler, bunlar gibi esnaf da kaçırmaz. Bunlar da bu kalabalığa ayrı bir renk vermeye başladılar. Balon Türk ve Fransız bayraklarıyla donanmıştı. Aero Kulüp üyelerinden Barbo'dan başka Paris Belediyesi'nden Henry Turo, İstanbul Belediyesi'nin 6. Daire Mühendislerinden Hendese-i Mülkiye'de Hikmet-i Tabi'iye ve Malzeme-i İnşai Öğretmeni Mehmet Şükrü Bey ve 1. Ordu Komutanı'nın yaveri Muhtar Bey de binmişti. Balon çok geçmeden 4 yolcusuyla beraber 40 yıldan beri doğru dürüst bir havacılık gösterisi izlememiş olan İstanbul halkının hayret dolu bakışları karşısında havalanarak batıdan doğuya doğru seyretmeye başladı. 10 dakika geçmemişti ki önce Kabataş üzerine geldi, 8.5 sularında da Çamlıca üzerlerine geldi. Önceden iniş yeri olarak Alem Dağı tespit edilmişti. Ama balon buna rağmen yalnız servi denilen yere konuverdi. Saat 8'e doğru havalanmıştı bu balon. Turo ve Şükrü Bey diğerlerinden cesaret alarak korkuları geçti. Efendim, turistler resimler çektiler. Barbo iplere tırmanmaya başladı. Dolmabahçe üzerine geldikleri zaman artık şehrin gürültüsü işitilmez olmuştu. Gazhane'nin üzerinden Boğaziçi ve Haliç'i seyretti yolcular. Ahalinin karınca gibi göründüğünü hayretle gördüler. Hareket ettikten sonra bir takım nirengi noktaları tespit ettiler. Onların büyüyüp küçülmelerinden hareket ettiklerini anladılar. Boğazı Paşa Limanı'nı geçip Çamlıca üzerine geldiler. Daha önce söylediğimiz gibi yaklaşık 600 metre yükseklikdelerdi. Çamlıca'dan Bulgurlu'ya gelince artık akşam yaklaştığı için sübabı açtılar ve çapayı attılar. Balon demir tararken halk iplere yapışıp onları indirdiler ve hiçbir bahşiş vermelerine rağmen yolcular, halk bahşiş almadı çünkü bu işi seve seve yapmıştı. O zaman için çok ilginç gelen, enteresan bir gösteri çünkü bu. Barbo ikinci uçuşunu 30 Mayıs günü yapacağını ilan etti. Sonra hava muhalefeti çıktı. Uçuş 4 Haziran gününe ertelendi. Bu kararlaştırılan günde Barbo yanına 6. Daire Mühendislerinden Norris'i, Osmanlı Bankası memurlarından Kop ile Prodos adlı gazetenin yazarı olan Dimo Pulo'yu aldı. Saat 7.11'de kalkışa hazırdı. Kalkıştan yarım saat kadar önce rüzgarın hangi yönde estiğini görmek için iki küçük balon salıvermişti. Bu balonlar Marmara'ya doğru gitmişti. Bunun üzerine havalanan balonun 300-500 metre kadar yüksekten Dolmabahçe, Galata Köprüsü, Harbiye Nezareti yani bugünkü Beyazıt rotasında seyrederek Topkapı dışındaki ordugaha vardığı görüldü. Bu uçuşun esas hedefi Mudanya'ydı ancak sert rüzgar sebebiyle deniz üstünde bir uçuşu göze alamamışlardı. Barbo 6 Haziran günü bir kere daha havalandı. Bu sefer de Şehzade İbrahim Tevfik Efendi ile hareket ordusundaki görevli subaylardan Kurmay Yüzbaşı, Erkan-ı Harp Yüzbaşısı Hayri Bey'i yanına almıştı. Saat 3'te bugün Taksim'de talimhanenin bulunduğu yerden havalandığı zaman ikinci alay bandosu marşlar çalmaya başladılar. Balon 800 metre kadar yüksekten seyretti. Sonra Bayazıt üzerinden geçip Yenikapı'ya geldi. Ancak gaz musluğu arıza yaptı. Bunun üzerine inişe geçmek zorunda kaldı. Aşağıya ipler atıldı. Bunda sahildeki balıkçılar yakaladılar ve balonu yere indirdiler. Barbo turneye de gitti sevgili dinleyiciler. İstanbul'daki bu uçuşundan sonra balonunu İzmir'e götürdü. Bu arada İzmir gazetelerinde balonla ilgili yayınlar yapılıyordu. 20 Haziran sabahı 1909'da saat 10'da Doktor Tevfik Rüştü Bey, Miralay Lütfi ve Süleyman Beylerle beraber yine bando mızıkanın çaldığı marşların eşliğinde havalandı balon. 1000 metre kadar yükseldi ve 1 saat 45 dakika kadar havada kalıp Buca yolunda bir bağa iniş yapmayı başardı. Ama yine de Osmanlı hükümeti görüşmeler sonunda balonu almaktan vazgeçti. Balon bir zamanların hayretle seyredilen bir buluşuydu sevgili dinleyiciler. İlim ve tekniğin eriştiği bir mertebeydi. Ancak bütün dünyada olduğu gibi yerini hızla gelişen uçaklara terk etmek zorunda kaldılar. Balonculuk hiçbir zaman uçaklara ayak uyduramadı. Bugün Batı dünyasında balondan gözetleme ve spor amacıyla yararlanılmaktadır.
Hayal etse hesabını
Evet, Münir Nurettin'den bir taş plak dinledik. 50-60 yıl öncesine ait bir taş plaktı bu sevgili dinleyiciler. Güfte Recaizade Mahmut Ekrem'e, beste Rahmi Bey'e aitti. Evet, Çınaraltı programındaki canlı beraberliğimiz devam ediyor. Balonlar hakkında yine size birkaç bilgi verelim. Tabii bu balon çocukların oynadığı balon değil, uçulan balon, havacılık tarihi. 1974 yılında sevgili dinleyiciler, 70 yaşında olan Amerikalı balonla uçma hastası Max Conrad, 1928 yılından 1974 yılına kadar 46 yıl boyunca tam 52.929 saat balonla uçtuğunu bildirmişti. Bu demek oluyordu ki hayatının 6 yılını balonla uçarak geçirmişti. Resmen tescil edilmemiş olmasına rağmen balonla en uzun mesafe kat etme rekoru 3052,7 kilometre ile Berliner adlı bir Alman'a ait. Berliner 1914 yılının 8 Şubat günü Almanya'nın Bitterfeld kentinden havalanmış. 10 Şubat günü Rusya'nın Ural Dağları bölgesinde Kırgız Bozkırı'na inmeyi başarmıştı. Öte yandan Albay Thomas Gage 19 Şubat 1974 yılında Light Heart adlı balonu ile Pensilvanya'nın Harrisburg kentinden havalandıktan sonra 4800 kilometre mesafede görülmüş ise de sonra kaybolmuştur, bu İtalyan Komaşki gibi. Resmen en uzun süre balonda kalma rekorunu 13 Aralık'la 17 Aralık 1913'te 87 saat ile Kohl'un adlı bir Alman baloncusu kırmış. İçinde insan bulunan balonlar arasında en yükseğe çıkma rekoru resmen tescil edilmemiş olmasına rağmen 37.735 metre ile Nicolas Piantanida'ya ait. 1933 ve 66 yılları arasında yaşamış. Piantanida 1 Şubat 1966 günü balonuyla Birleşik Amerika'nın Güney Dakota eyaletinin Sioux Falls kesiminden havalanmış ve Iowa eyaletinde bir mısır tarlasına inmeyi başarmıştır. Resmi olarak tanınan en fazla yüksekliğe çıkma rekoru 34.668 metre ile Malcolm Ross ile Victor Pretner adlı iki ordu mensubuna ait sevgili dinleyiciler. Bu iki havacı bindikleri Antietam adlı balonla 1961 yılının 4 Mayıs günü Meksika Körfezi üzerinde havalanmışlar ve rekor kırmışlar. Ha, bu söylediklerimiz içinde insan bulunanlar. İçinde insan bulunmayan, çeşitli maksatlarla kullanılan balonların yükseklik rekoru 51.815 metredir. Bu rekorun sahibi olan balon 1972 yılında Ekim ayında Kaliforniya'nın Chico'dan havaya bırakılmıştı. Bir başka balon, Hayalet adlı, içinde insan bulunmayan bir başka balon 11 Kasım 1971 günü Yeni Zelanda'dan havaya salıverilmişti. 744 gün havada kaldı. Sonra Atlas Okyanusu'nun güney kesiminde sulara indi. Günümüze kadar yapılan en büyük balon ise sevgili dinleyiciler, 1 Haziran 1975 günü Birleşik Amerika'da Texas'ın Palestine kentinden uçurulan dev balondur. Bu balonun hacmi 148 milyon metreküp olarak hesaplanmıştır.
sensiz lokmalar yiyemez oldum, yutamaz oldum. Sensiz lokmalar yiyemez oldum, yutamaz
Evet sevgili dinleyiciler, TGRT FM İstanbul stüdyolarında canlı beraberliğimiz ve Çınaraltı programı devam ediyor. Yeterince havalarda uçtuk, biraz aşağıya inelim ve yerlerden, biraz sahalardan bahsedelim. 1907 yılında sevgili dinleyiciler, bir ilkbahar akşamında kuş dilinde İngiliz ve Rum futbol takımları arasında bir futbol maçı yapıldı. O zaman genellikle bu spor kulüpleri İngilizlerin ve Rumların elindeydi. Zaten futbolun kurucusu, ihdas edicisi İngilizlerdir. Bu sporu İngilizler ihdas etmiş ve daha sonra İngiliz tesiriyle özellikle onun müstemlekelerinde yayılmış ve bugün futbol oynamayan, futbola düşkün olmayan hiçbir ülke kalmamış. Amerika farklı ama Amerika'nın da kendine göre başka futbolları var. Onlar futbol deyince şaşırıyorlar ama bir de Amerikan futbolu var. O evlere şenlik zaten. O zaman da futbol maçlarına meraklı olanlar vardı. İşte bu Rumlarla İngilizler arasındaki bu futbol maçını seyreden Nurizade Ziya Bey, Ayetullah Bey, Necip Bey, Necip Okaner, biz de bir kulüp kuralım dediler. Ve bu suretle Fenerbahçe Futbol Kulübü o yılın ortalarına doğru kuruldu, 1907 yılında. Böylece Fenerbahçe Kulübü daha Sultan Abdülhamit devrinde kurulmuş bir spor kulübü olarak karşımıza çıkıyor. Fenerbahçeliler kısa bir zamanda İstanbul'un İngiliz ve Rumlardan kurulu takımları arasında kendini tanıtan ikinci Türk futbol takımı oluyordu. İlk defa İstanbul Futbol Ligi'ne 1909-1910 mevsiminde katıldı Fenerbahçe. İki defa beşinci olduktan sonra 1911-1912 mevsiminde, o zamanlar pazar günleri yapılan ligde şampiyon oldu. Daha önce Galatasaray üst üste 3 yıl şampiyon olmuştu. Bunu çekemeyen İstanbul Futbol Birliği'nin İngiliz ve Rumlardan kurulu takımları Galatasaray'ı sudan bir sebeple lig dışı bırakmışlardı. Galatasaray ligden çıkarılınca başka bir Türk takımı Fenerbahçe ligde kalıyordu. Ama İngilizler ve Rumlar, diğer takımlar bu Fenerbahçe'yi bir kuvvet saymıyordu. 2 yıldır sonuncu olduğu için de dişlerine göre buluyorlardı. 3 yıldır bir Türk takımının elinde bulunan şampiyonluğa yeniden kavuşacaklarını sanıyorlardı. İstanbul Futbol Ligi'nin kuruluşundan Galatasaray'ın şampiyonluğuna kadar futbol birinciliği İngilizlerin, sonra Rumların elindeydi. Meşrutiyetle beraber artık futbol ilgisi daha fazla oldu ve Türk takımlarının kazanması arzusu yayıldı. Galatasaray futbol şampiyonuydu ve milliyetçi Türk gençliği nazarında bundan dolayı bir sembol olarak görülüyordu. Ligden çıkarılınca bu kalabalık içinde Fenerbahçe tek başına kalmıştı. Ya Fenerbahçe yenilirse ne olacaktı? Bir Rum veya İngiliz takımı mı şampiyon olacaktı? Bir hiç yüzünden lig dışında bırakılmıştı Galatasaray. Onun yerini o güne kadar kendisini gösteremeyen ve dişlere göre bulunan Fenerbahçe alınca hepsi susuverdi ve emeller böylece boşuna çıktı. Artık İstanbul Futbol Birliği Ligi'nde Galatasaray kadar Fenerbahçe'de vardı. Ligin son maçı sevgili dinleyiciler 31 Mart 1912'de Stragirs ile yapılacak idi. Bu maç çok önemliydi. Rum Stragirs'ın galibiyeti, şampiyonluğu İngiliz ve Rum Ramblers'ın şampiyonluğunu sağlayacaktı. Ayrıca kendisini de ikinci yapacaktı. Fenerbahçe de üçüncülüğe düşecekti. Galibiyet Sarı Lacivertleri hiç yenilmeden şampiyon yapacaktı. İşte bu 31 Mart maçını Fenerbahçe'nin kazanması o zaman bütün Türkler tarafından arzulanıyor ve gönülden benimseniyordu. Daha önce Progress maçında Arif sakatlanmıştı ve iyileşmemesi neticeye tesir korkusunu uyandırdığı için Galatasaray kulübü umumu arzuya uyarak sakat beke karşı bir hatta istediği kadar futbolcu ile Fenerbahçe'ye yardım teklifinde bulundu. O zaman Fenerbahçe takımında kimler oynuyordu? Abbas, Zeki, Mazlum, Arif oynuyordu. Efendim Hüseyin, Sabri, İzzi Beyler, Kemal Bey, Nuri Bey, Galip Bey. Galip Bey kaptandı. Sait Selahattin Bey, Hasan Kamil Bey oturuyordu. Ayrıca Yahya Berki Karagözoğlu ile Hulki Mike Malkoç da yine bu takımda efendim çalıştırıcı olarak ve zaman zaman oyuncu olarak görev alıyorlardı. Fenerbahçe'nin lig maçlarına Rum ve İngilizler tarafından alınmayan Galatasaray'dan istediği kadar futbolcu alabilmesi o günkü nizamlara göre uygundu. Bu bakımdan yakın alaka teşekkürle karşılandı. Fenerbahçe maça kendi kadrosuyla ve sakat oyuncusuyla çıkmayı doğru buldu. Bu önemli maç 82. dakikada Sait Selahattin Bey, ki sonradan Cihanoğlu soyadını almıştır, bu bir gol atarak 1-0 Fenerbahçe galip geldi. Böylece Fenerbahçe ilk defa İstanbul şampiyonluğunu 5 galibiyet, 3 beraberlikle ve hiç yenilmeden 21 puanla elde etti. Kalesine yapılan 5 sayıya karşı rakip kalelere 16 gol attı. Böylece Fenerbahçe şampiyonluğu yakaladı. Rum ve İngiliz takımlarının dudakları uçuklayıverdi.
İçimde uyanan eski bir arzu. Dedi ki yıllardır aradın bu. Şimdi soruyorum
sevgili dinleyiciler, gökte uçan balonlar derken Fenerbahçe'nin bundan 90 sene önceki şampiyonluğundan bahsedelim derken yine canlı olarak yayınlanan bir Çınaraltı programının sonuna geldik. Tam konuşmaya alışmıştım ki program bitiverdi. Neyse, umarız haftaya yeni bir Çınaraltı programında sizlerle yine beraber oluruz ve yine dereden tepeden sohbet etmeye devam ederiz. Bu haftalık bu kadar sevgili dinleyiciler. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Hoşça kalın. Çınaraltı.